Latife Mustafa Kemal. Adı Fatma Zehra Latife Uşaki, 1960 Mayıs'ında aldığı pasaportunda mesleği ev kadını olarak belirtiliyor. Doğum yeri İzmir, ikametgahı İstanbul, 1899 doğumlu, buğday tenli, ela gözlü, kır saçlı. O Türkiye'nin ilk First Lady'si. Atatürk'ün eski karısı. Mustafa Kemal Paşa ve Latife Hanım 1922'de tanıştılar, 2,5 yıl evli kaldılar. Bu evlilikten geriye pek çok tevatür, dedikodu, söylenti kaldı. Ama onlar ölene dek bu konuda ağızlarını dahi açmadılar. Yaşananlar köşkün duvarları arasında, gizli bir hatıra defterinin satırlarında, kimi yakın akraba ve dostun hafızasında saklandı. Latife Hanım İzmir'in Uşak kökenli tüccar ailelerinden Uşakizadelerin kızıydı. Babası Muammer Bey, dedesi Sadık Bey'den devraldığı büyük servetle İzmir'in en zenginlerinden biri olmuştu. 10 çocuğundan 6'sı yaşamıştı. Latife Hanım 3'ü kız, 3'ü erkek, 6 çocuğun en büyüğüydü. Evde mürebbiyelerden İngilizce, Almanca ve Fransızca öğrenmişti. Konser verebilecek kadar piyano çalıyor, ata biniyordu. Bir dönem İstanbul'a da gitmiş, babasının kuzeni Halit Ziya Uşaklıgil'den, Tevfik Fikret'ten, Halide Edip'ten edebiyat öğrenmişti. Artık üniversite eğitimine başlayacaktı. Ancak İzmir'in işgaliyle her şey altüst oldu. Uşakizadeler İzmir'i terk edip önce İsviçre'ye, oradan da Fransa'ya geçti. 1922 yılı gelip de zaferi kazanan Türk ordusu İzmir'e doğru yürüyüşe geçtiğinde Latife Hanım babasından izin alıp dadısıyla birlikte İzmir'e döndü. Boynundaki kolyede Mustafa Kemal Paşa'nın bir fotoğrafı vardı. Fotoğraftaki adam bir süre sonra kocası olacaktı. Gazi 10 Eylül 1922 günü zeytin dallarıyla bezenmiş açık bir otomobille İzmir'e girdi ve vilayet binasından halkı selamladı. O gün Latife Hanım peçesiz mor bir pelerinle kapıya dayandı. Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek istediğini söyledi. Vecihe İlmen, Latife Hanım'ın kız kardeşi. Latife Hanım gelmiş, tabii giremezsiniz, burası başkumandanlık karargahı demişler. Yukarı haber yollayın demiş, hemen yaveri göndermiş. Yaver de almış onu, beraber çıkmışlar yukarı. Tabii Atatürk hemen ayağa kalkmış, hoş geldiniz efendim demiş. O da siz de hoş geldiniz Paşa Hazretleri, müsaade ederseniz elinizi öpeyim demiş. Aman efendim estağfurullah, siz hanım olarak benim elimi öpmeyin, ben müsaade ederseniz sizin elinizi öpeyim küçük hanım demiş ona. Latife o ilk görüşmede Kemal Paşa'ya hayranlıklarını bildirdi. Boynunda taşıdığı madalyonu gösterdi ve İzmir'de bir karargah ararlarsa evlerinin hazır olduğunu söyledi. İzmir'deki yangın ve kargaşa yüzünden Kemal Paşa sürekli yer değiştiriyordu. Kentte en güvenli yer Göztepe'ydi ve Uşakizadelerin evi de oradaydı. 14 Eylül günü Kemal Paşa bahçesi mor salkımlar, güller ve menekşelerle donatılmış beyaz eve geldi. Artık karargahı burasıydı. 16 gün boyunca yabancı gazetecileri işgal subaylarını burada kabul edecek, ülkenin ve hatta kendisinin geleceğine burada karar verecekti. Köşkte dil bilgisiyle, sevecenliği ve girişkenliğiyle kendisini hemen etkileyen bu genç kız, bütün bu kabullerde tercümanlığını yapacak, işgal donanmasının limanı terk etmesi için Fransızca nota yazacak, kendi deyimiyle yeni yaveri olacaktı. Dilek Bebe, Latife Hanım'ın yeğeni. Halama hep yaver ya da Latif dermiş. Halam bir gün dönmüş demiş ki, paşam bana hep yaverim yaverim diyorsunuz ama benim kılıcım bile yok. Halbuki kılıcı kalemi biliyorsunuz. Ama paşa da çok zarif bir insan. Kendisine bir kılıç hediye etmiş, ufak anüksten yapılmış mücevher olarak. Gazi o yoğun görüşme trafiğinden sıkıldığı bir gece saat 2'de Latife Hanım'a atlı tramvaya binmek istediğini söyledi. Gece yarısı acilen bir tramvay bulundu. Binip birlikte karanlık İzmir sokaklarında gezindiler. Bunlar aşk alametleriydi. Beklenen teklif o günlerde sürpriz bir yöntemle geldi. Dilek Bebe, Latife Hanım'ın yeğeni. Bir gün köşkteyken halamdan rica ediyor paşa. Latifciğim lütfen bugün odamı siz toplayabilir misiniz diyor. Halam da şaşırıyor tabii. Neden acaba benden böyle bir şey istedi diye. Tabii paşam memnuniyetle ben toplarım diyor ve Mustafa Kemal'in yatak odasına giriyor. Bir bakıyor her şey yerli yerinde. Hiçbir şeyin yeri değişmiş değil. Yataklar yapılmış, gömlekler asılmış, hiçbir şey yok ortada. Allah Allah diyor, beni buraya niye gönderdi? Tam kapıdan çıkacağı zaman bir bakıyor, yatağın üstünde bir yağlı boya resim var. Bunu acaba burada kim unuttu diyor, alıyor resmi, duvara yerine asıyor ve çıkıyor. Paşa akşam yemeğinde, bugün odamda bir şey gördünüz mü diyor. Hayır görmedim paşam diyor halam. O zaman lütfen bir gidiverin de oraya, o duvara astığınız resmi geri getirin diyor. Latife hala gidiyor, resmi alıyor, getiriyor. Lütfen resmin arkasını çevirin diyor paşa. Bir bakıyor ki hakikaten çok zarif bir şekilde kendisine evlenme teklif ediyor. Ve o şekilde öğreniyor evlenme teklif ettiğini. 18 Eylül günü Latife Hanım, İsmet Paşa'yı ve Halide Edip Hanım'ı ve bazı gazetecileri zaferi kutlamak üzere köşke çağırdı. Davetliler köşkün ev sahibesiyle misafiri arasındaki aşk başlangıcını hemen hissettiler. Gazi Paşa o gece sofrada Rumeli türküleri söyledi, zeybek oynadı. Neşeli geçen gecenin sonunda davetliler dağılırken İsmet Paşa Halide Edip'e Latife Hanım'ı bilgili ve görgülü bulduğunu söyledi. Kemal Paşa da artık bir yuva kurmak zorunda dedi. Halide Edip ise gelin adayını biraz hırslı ve iddialı bulmuştu. Ama Kemal Paşa'ya da böylesi lazım diye düşünüyordu. Akıldaki tek soru Fikriye Hanım'a ne olacaktı. Fikriye Hanım Kemal Paşa'nın üvey amcasının kızıydı. Ondan 16 yaş küçüktü. İstanbul'da Zübeyde Hanım'la yaşarken savaş patlayınca gizlice Ankara'ya Mustafa Kemal'in yanına geçmiş ve gar binasında savaş boyunca ona kol kanat germişti. Hatta Çankaya Köşkü'nü o bulmuş ve orada birlikte yaşayacakları günlerin hayaliyle dayayıp döşemişti. Şimdi sabırsızlıkla paşanın Ankara'ya dönüşünü bekliyordu. Eylül sonunda Mustafa Kemal Paşa Mudanya görüşmelerini izlemek üzere Ankara'ya geçti. Latife Hanım'ın beni de götürün isteğini kabul etmedi. Yaver Salih bir süre sonra Latife Hanım'dan şu mektubu aldı. 19 Ekim 1922 İzmir Göztepe. Muhterem Salih Beyefendi, Paşa Hazretlerine müteaddit mektuplar yazdığım halde takdime cesaret edemedim. Mektup istemem, telgraf kafidir buyurmuşlardı. Son telgrafıma da cevap alamayınca bir daha tasdiden sarfı nazar ettim. Büyük yerden gelen sükuta hürmet lazımdır. Gazeteleri muntazaman takip ediyorsam da aldığım malumatla iktifa edemiyorum. Deli gibiyim. Bazen pek mesut günler yaşatanlar aksini hissettirmekten mütelezziz olurlar. Paşa Hazretleri de rica ve istirhamıma rağmen Ankara'da en ufak bir vazife bile istihdam ederek beni beraberlerinde bulundurmak istememişlerdir. Yalnız bir gece bir payan denizlere benzeyen muhlik gözlerini bana dikerek ''Bir yere gitmeyin, beni bekleyin, bunu emrediyorum.'' demişlerdi. Bu cümleyi hatırladıkça belki bir daha kavuşmak mümkün olacaktır diyor, kemal-i memnuniyetle yeni bir saadete intizar ediyorum. Bu satırlara gülerseniz doğru değildir. Zira güneşin daimi ziyası altında yaşayanlar medit bir karanlığın ne müthiş bir uçurum olduğunu bilmezler. Paşa Hazretlerine kemal-i hürmet ve samimiyetle iki ellerini öptüğümü ve daima emirlerini ifaya amade olduğumu söyler misiniz? Beni unutmadığınızdan dolayı arz-ı teşekkür, teyidi hürmet eylerim efendim. Uşakizade Latife. Oysa Mustafa Kemal Paşa hiç de sanıldığı kadar ilgisiz değildi. Ankara'ya gelmişse de kalbi Ege'de kalmıştı. Sofrada her gece konuklarına Latife Hanım'dan söz açıyor, onu methediyordu. Bunun üzerine annesi Zübeyde Hanım bunca övülen gelin adayını görmek için İzmir'e gitmeye karar verdi. Annesi İzmir için bavul toplarken Kemal Paşa da Mudanya mütarekesinin imzalandığı Bursa'ya hareket etti. Yaveri Salih'e İzmir'e telgraf çek, Latife Hanım Bursa'ya gelsin dedi. Latife Hanım telgrafı alınca sevinçten deliye döndü. Heyecan içinde hazırlanırken Paşa Hazretlerinin rahatsızlığı sebebiyle Bursa seyahatinin iptal edildiğini öğrenerek yıkıldı. Oysa işin aslı başkaydı. Hasta olan paşa değil Fikriye Hanım'dı. Gazi hem sağlığına kavuşması için hem de belki yeni ilişkisinin etkisiyle onu yurt dışında bir sanatoryuma göndermeye karar vermişti. Fikriye Hanım ise ne olur Bursa gezinize ben de geleyim, oradan İstanbul'a geçerim demişti. Gazi bu son ricayı kıramadı. Ama bu kez de Latife Hanım kırıldı. 26 Ekim 1922 Göztepe. Muhterem Salih Beyefendi, zat-ı halinizden çok rica ederim. Melfuf mektubu Paşa Hazretlerine takdim edin. Eğer okumaya vakitleri müsait olduğunu görürseniz, yoksa yakınız. Evet, yansın ve yıkılsın. Bu cümleyi hiç unutmam. Acaba kendilerinden İzmir'i ziyaret edip etmeyeceklerini sorabilir misiniz? Avdet buyurulacağı takdirde buradan gidecek hususi trenle Alaşehir'e kadar birkaç neferle gelip Paşa Hazretlerini herkesten evvel istikbal etmek istiyorum. Acaba müsaade ederler mi? İstasyona gitmekliğime müsaade buyurulmadığını unutmadım. Esasen bayraklarla bir takım zahiri şeylerle karşılamaktansa ayaklarına kadar en samimi hissiyatla koşmak beni pek mesut edecektir. Herkesten önce paşam hoş geldiniz demek acaba o günü görmek nasip olacak mıdır? Uşakizade Latife. Mustafa Kemal Paşa değil ama annesi geldi İzmir'e. Yanında nişan hediyesi olarak paşanın savaşta bindiği Sakarya atını da götürmüştü. 13 Aralık günü Karşıyaka istasyonunda Latife Hanım tarafından karşılandı. Vagondaki ilk karşılaşmada gelinini uzun uzun süzdü, elinden su içti. Sonra da refakatindeki emir çavuşu Ali'ye, "Sence bu hanım Mustafa'mı mesut edebilir mi?" diye sordu. Bu soruda bir endişe gizliydi. Takvimler 1923'e dönmüş ve artık evlilik konusu duyulmuştu. Gazi Paşa 4 Ocak gecesi Azerbaycan elçiliğinde yakın dostlarına yakında evleneceğini söyledi. Vatanımızda yeni bir aile hayatı yaratmak için önce kendim örnek olmalıyım dedi. Latife Hanım güzel mi diye sordular, şöyle yanıtladı. Çok güzel olsa zaten evlenmem. Ben kıskanç bir adamım. Zekasını, bilgisini, terbiyesini beğendim. Halen Cumhurbaşkanlığı arşivinde bulunan bir belgeden Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım'ın 13 Ocak 1923 günü ayrı şehirlerdeyken nişanlandıkları anlaşılıyor. O gün Lozan'dan Ankara'ya bir telgraf çeken İsmet Paşa dostunun nişan haberini sizli senli ifadelerle kutluyor. Nişanlanmak müjdeniz beni mesut etti. Allah'ın izniyle mesut olacaksın. Hem seni hem bizi tebrik ederim. Gazi nişanından bir gün sonra 14 Ocak'ta annesinin ölüm haberini aldı. Cenazeye gitmedi. 2 hafta sonra İzmir'e geçince önce annesinin mezarını ziyaret etti. Sonra da ilk kez tanıştığı Latife Hanım'ın babası Muammer Bey'e kızıyla evlenmek istediğini açıkladı. Muammer Bey bu konuyu kızıyla konuşmuştu bile. Zübeyde Hanım'la pek anlaşamayan Muammer Bey bu evliliğe taraftar görünmüyordu. Dilek Bebe, Latife Hanım'ın yeğeni. Dedem kendisine çok büyük bir kumandan olabilir ama iyi bir koca olamaz. Rica ediyorum evlenme diyor. Benim hayatıma karışmayın babacığım. Ben çok seviyorum, evlenmek istiyorum diyor. Aralarında çok da büyük bir yaş farkı var. Devamlı olarak asker olarak yaşamış bir insan. Bir ev hayatı olmamış. Hayatının çoğunu orduda geçirmiş bir insan. Sonra çok büyük karizması olan dediğim dedik bir insan. Biri hayata yeni başlıyor, öbürü 42 yaşında ve üstüne üstlük hep ölüm, kan görmüş, hep savaş, hep acı görmüş bir insan. Mutlu olmayan, mutluluğu yaşamayan bir insan değil ama tarzlar değişik. Biri batı kültürüne son derece açık olan bir insan, öbürü de öyle ama değişik şekillerde yetiştirilmiş iki insan. Ailelerinin çok da hevesli olmamasına rağmen Gazi Paşa da Latife Hanım da artık evlenme kararı almışlardı. Gazi İzmir'e iner inmez doğruca Göztepe'deki Beyaz Köşk'e gitti. Kendisini heyecanla bekleyen Latife Hanım'a "Yaverim" dedi, "evleniyoruz hemen." Dilek Bebe, Latife Hanım'ın yeğeni. "Hadi hazırlan, kadıyı çağırıyorum." diyor. Tabii Latife Hanım ne olduğunu şaşırıyor. Çünkü hiç beklemediği bir şey. "Aman paşam yapmayın, ben nasıl 2 saat içinde evlenebilirim?" diyor. "Emir emirdir, mecbursun, evleneceksin." diyor. "Yapamam paşam." diyor. "Hiç olmazsa 2-3 akrabamı, kardeşimi çağırayım bari. Olacak şey değil böyle, olamaz." diyor. Ondan sonra Atatürk dedeme dönüyor ve diyor ki, "Kızınız çok asi Muammer Bey, hiç emirlerimi dinlemiyor." Ondan sonra dönüyor, "Sana 2 gün izin, sonra gel buraya evleniriz." diyor. Tarih 27 Ocak 1923'tü. 2 gün sonra evleneceklerdi. 29 Ocak 1923 günü Hakimiyet-i Milliye gazetesi Meclis Reisi Mustafa Kemal Paşa'nın o gün nikahlanacağı haberini duyurdu. Saat 17'de Beyaz Köşk'teki törende fazla kalabalık yoktu. Gazi'nin yakın arkadaşları bir odada toplanmıştı. Uşakizadelerin akrabaları bir başka odada. Sonra İzmir müftüsü Rahmetullah Efendi geldi. Lacivert kruvazi bir takım giymişti. Kırmızı kravat ve gri kalpak takmış olan Gazi Paşa ayağa kalkıp tören üniformaları içindeki Fevzi Çakmak'a "Hoca paşam lütfen şahidim olur musunuz?" diye sordu. Diğer şahidi Kazım Karabekir Paşa olacaktı. Latife Hanım'sa o gün için sade, füme bir elbise giymiş, saçlarını ise Paşa ile ilk tanıştığı gün taktığı mor eşarpla örtmüştü. En sevdiği gerdanlığını duvağının tacı olarak kullanmıştı. Onun nikah şahitleri de Salih Bozok ve İzmir valisi Abdülhalik Renda idi. Müftiye bunun gazinin isteğiyle kaç göçsüz bir nikah olacağı söylendi. Yani nikahın kıyılacağı odada kadınlarla erkekler birlikte bulunacaklardı. O dönem için bir devrim sayılan bu işi yapan adamın aklındaysa Alaturka bir nikah vardı. Ben bu töreni başka türlü yapmak istiyordum. Latife'yi bir ata bindirecektim. Ben de bir ata binecektim. Haydi deyince atlarımızı mahmuzlayıp kaçıracaktım onu. Ama galiba savaş bizi ihtiyarlattı. Beceremem diye korktum. Tören başlayınca damat İzmir müftüsüne, "Efendi Hazretleri," dedi, "biz Latife Hanım'la evlenmeye karar verdik. Lütfen lazım gelen muameleyi yapar mısınız?" Dönemin adeti gereği geline mihri muaccel denilen bir güvence parası ödenmesi gerekiyordu. Müftü bunun kaç para olacağını sordu. 10 dirhem gümüş," dedi Kemal Paşa. Bu en düşük miktardı ve gazinin bu adetten rahatsızlığının ifadesiydi. Nitekim nikah sırasında arkadaşı Asım Gündüz'ün kulağına "İnşallah gün gelir nikahı Vali Bey kıyar," demişti. Bu temenni medeni nikahın habercisiydi. Müftünün "evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna önce gelinin sonra da damadın "kabul ettim" demesiyle tören tamamlandı. Az sonra Anadolu Ajansı gazinin fevkalade sade bir törenle evlendiğini bütün Türkiye'ye duyurdu. Ertesi gün New York Times, Kemal Paşa'nın İzmirli zengin bir tüccar kızıyla evlendiğini, gelinin 1 milyon Türk lirası çeyiz getirdiğini yazdı. Dünya basını Kemal Paşa'dan çok 23 yaşında Türkiye'nin First Lady'si tahtına çıkan zengin gelinle ilgiliydi. Yeni evliler evlendikten bir hafta sonra bir yurt gezisine çıktılar. Akşehir'den başlayıp İzmir'de sona eren bu bir haftalık gezide gittikleri her yerde ilgiyle karşılandılar. Latife Hanım yeni kentine 20 Şubat 1923 günü geldi. Bu onun Ankara'ya ilk gelişiydi. Önce garda sonra Çankaya Köşkü'nün kapısında çiçeklerle karşılandı. Köşk dedikleri babasının evinden çok daha küçük bir bağ eviydi. Şimdi bu elektriksiz, susuz bağ evinden gösterişli bir başkanlık sarayı yaratmaya çalışacaktı. Önce üst kattaki yatak odasını 15. Louis tarzı yaldızlı sarı bir takımla döşedi. Sonra giriş katını yine 15. Louis tarzı mavi koltuk takımlarıyla bir kabul salonu haline getirdi. Köşke sarayda yetişmiş bir aşçıyla bir hizmetkar getirtildi. Garsonlara beyaz eldivenler giydirdi, protokol dersleri verdi. Ankaralı hanımlara bahçede kristal bardaklarda 5 çay ikram etti. Akşam sofrası için kolalı beyaz örtüler ve keten peçeteler hazırlattı. Ancak Atatürk'ün eski sofrasının müdavimleri köşkteki bu protokollü yeni hayatı yadırgadılar. Dilek Bebe, Latife Hanım'ın yeğeni. Geliyor adam, orada sofra hazırlanmış, keten örtüler kolalanmış, gıcır gıcır. Ayağını dayıyor masanın üstüne. Alıyor oradan peçeteyi ve çizmesini parlatmaya başlıyor. Onu gören öbür arkadaşı da gidiyor öbür tarafa, o da başlıyor çizmeyi parlatmaya. Böyle bir durumla uğraşıyorsunuz. Pek normal şeyler değil tabii bunlar. Dolayısıyla bazen biraz hırçınlaşmış olması mümkündür. Bu hırçınlık paşanın evlilik kararını desteklemiş olanları bile rahatsız etmeye başladı. Bu genç kadın Ankara'nın alışkın olduklarından çok farklıydı. Çankaya sırtlarında paşanın hediyesi Sakarya atına biniyor, meyve bahçelerinde yürüyüşe çıkıyordu. Güne paşaya gazeteleri okuyarak başlıyor, onun yazışmalarına yardımcı oluyor, siyasi tartışmalara giriyordu. 1924 Mayıs'ında Sovyet devriminin önderlerinden Lev Troçki'nin kız kardeşi Kamenevaya gönderdiği mektupta şöyle yazmıştı. Türk kadınının özel yaşamda sağladığı ilerleme gelecekte onun siyasal yaşama da katılacağı umudunu doğuruyor. Gazi Paşa bunu destekliyordu. Onu meclise davet ederek yasama toplantısını izleyen ilk kadın olmasını sağlamıştı. Dost meclislerinde ondan, Byron'dan, Victor Hugo'dan bir şeyler okumasını ister, eşinin kültürlülüğüyle övünürdü. Ama sofra arkadaşlarının çoğu paşanın işlerine karışan, onu erken yatırmaya çalışan bu genç kadına kuşkuyla bakar olmuştu. Dilek Bebe, Latife Hanım'ın yeğeni. Halam her ne kadar başta herkese karşı son derece tatlı davranmış olsa da zamanla kör olmadığı için kimin ne olduğunu çok güzel anlayan bir insan. Üstüne üstlük içki içmeyen ya da çok az içen bir insan. Dolayısıyla hep ayık kaldığı için uzun içki sofralarında kimin ne yaptığını, kimin ne ettiğini görüyor. Akşam gördüğünü sabah unutmuyor. Unutmadığı için de belki bazı insanları uzaklaştırmaya çalışıyor. Bütün mesele orada. Mustafa Kemal Paşa 11 Kasım 1923 günü Çankaya'da bir kalp spazmı geçirdi. Doktorlar yorgunluk teşhisi koydular. Bunun üzerine Gazi dinlenmek üzere eşiyle birlikte İzmir'e gitti. Evliliklerinin ilk yıl dönümünü de orada kutladılar. 1924 Şubat'ında Ankara'ya mutlu döndüler. Ancak başkentte onları bir sürpriz bekliyordu. Fikriye Hanım Paşa'yı görmeye Ankara'ya gelmiş, köşkün kapısını çalmıştı. Bu üçü açısından da çok zor bir buluşmaydı. Latife Hanım bu davetsiz misafirden hiç memnun olmadıysa da 2 gün idare etti. Ancak konuğun 3. gecede yatıya kalacağını anlayınca hırçınlaştı. Dilek Bebe, Latife Hanım'ın yeğeni. Eski dostu geliyor ve evde kalmakta ısrarlı. Bu normal bir durum değildir tabii. Bırakın çift arasındaki normal durumu, çiftin arasındaki ilişkiyi de bozar. Cumhurbaşkanlığı köşküne olan saygıyı da bozar. Çünkü normal bir durum değil. Dolayısıyla bütün nezaketine rağmen bazı şeyleri anlatamayınca halam bir gün kapısının önünde "Bu hanım hala burada mı?" demiş. Bunu da kendisi duymuş. "Ne zaman gidecek?" demiş. Ondan sonra Fikriye Hanım gitmiş zaten. Fikriye Hanım bir dahaki gelişinde köşke alınmayacak ve geri dönerken bindiği faytonun içinde ölü bulunacaktı. Fikriye'nin ölümü Mustafa Kemal Paşa'yı sarstı. Bir gün köşk kapısında köpeği Trikopis'in yavrularını severken eşine seslenip yanlışlıkla "Fikriye gel bak şunlara" dedi. Paşa'nın bilinçaltını ele veren bu dil sürçmesiyle üzülme sırası Latife Hanım'a gelecekti. Dilek Bebe, Latife Hanım'ın yeğeni. Atatürk'ün kendisine Fikriye ismiyle hitap etmesi üzerine halam terk edip gitmek istiyor. Bütün bu olanlar halamı çok yoruyor, çok üzüyor. Çünkü seven bir kadın, hoş bir şey değil, çok gururlu bir insan. Dolayısıyla gitmek istiyor. Latife Hanım derhal İzmir'e anne babasına telgraf çekerek onları Ankara'ya davet etti. Muammer Bey ve Adviye Hanım hemen Ankara'ya geldiler. Kızlarıyla konuşup onu evliliğini sürdürmeye ikna ettiler. İkili bu zorlu günlerin ardından 1924 yazında uzun bir Anadolu gezisine çıktı. Ancak belki de evliliği kurtarması beklenen bu gezi birlikteliklerinin sonunu hazırlayacaktı. İlk gerginlik Tokat'ta yaşandı. Latife Hanım misafir oldukları evdeki sofrada erken yatma konusunda ısrar etti. Eşinin sabahlara kadar oturup içmesini istemiyor, onu düzenli bir hayata çekmeye çalışıyordu. Ancak sofrada paşaya ilk ismiyle hitap edip "Kemal çok içtin yeter" diye uyarması yakın çevrede yadırganıyordu. Dilek Bebe, Latife Hanım'ın yeğeni. Niçin söylemesin ki "çok içtin yeter" diye? Kemal de diyebilir, niçin demesin? Paşa Hazretleri mi diyecekti kocasına? Eğer Mustafa Kemal Paşa hoşlanmasaydı onun Kemal demesine izin verir miydi? Tokat'taki tartışmada Kemal Paşa sofrada kalmakta direnince Latife Hanım odaya yalnız çıkıp kapıyı çarptı. Odadan sinirli topuk sesleri gelmeye başlayınca Gazi Paşa sofradakilere dönüp şöyle dedi. "Hayatta büyük hatalarımdan biri evlenmek olmuştur. Orduları idare ettim ama bir kadını idare edemiyorum." 7 Ekim gecesi bu kez Sarıkamış'ta Ali Sait Paşa'nın evindeki davette bir kıskançlık krizi yaşandı. Ayrı odalarda yattılar. Yalnız yattığı o gece Kemal Paşa evliliğini bitirmeye karar verdi. Sabah baş yaveri Rusuhi'yi çağırıp Latife Hanım'ı Ankara'ya götürmesini söyledi. Ancak geçtiği yerlerde merasimle karşılanmasını tembihledi. Başbakan İsmet Paşa'ya verilmek üzere bir de mektup yazdı. "Azizim İsmet, Latife Hanım tekadüm ederek Ankara'ya geliyor. Beraber seyahati münasip görmedik. Çünkü 2 senelik tecrübe beraber yaşamak imkanı olamayacağına kanaat hasıl ettirdi. Kararımdan kendisini haberdar ettim. Çok meyus ve mahzundur. Zatihalinizin ve belki Fevzi Paşa Hazretlerinin ihtilaf için delaletinizi rica edecektir. Kararım kat'idir. Yalnız gerek kendisinin ve gerek ailesinin şeref ve haysiyetini rencide etmek istemiyorum. Kendisine ve ailesine hürmetimi ve hakiki dostluğumu muhafaza edeceğim. Sureti infikari Ankara'da kararlaştırırız. Sükunetle İzmir'e gitmeye muvafakatını temin lazımdır. Gözlerinizden öperim. Gazi Mustafa Kemal." Eşini Erzurum'dan bizzat Kemal Paşa uğurladı. Latife Hanım kendisine Salih Bozok'un eşlik etmesini istemişti. Bozok yol boyu gözyaşı döken Latife Hanım'dan pişmanlığını dinledi. Erzincan'a geldiklerinde Latife Hanım iki gün sonra orada olacak Kemal Paşa'ya bir mektup bıraktı. Paşa mektubu alınca etkilendi. Öfkesi dinmişti. Bozok'a Kayseri'de beni bekleyin diye telgraf çekti. Çok sevinen Latife Hanım eşinin Kayseri'ye gelişini bekleyemeden Sivas yoluna onu karşılamaya koştu. Paşa İnönü'ye yazdığı mektubun yırtılmasını emretti. Son bir umutla evliliklerinin 10 ay sürecek son dönemecine girmişlerdi. Ancak 1925 yılı Temmuz'unda köşkte yaşanan son bir kriz artık dönüşü olmayacak bir şekilde ayırdı yollarını. Latife Hanım bir daha dönmemek üzere İzmir'e uğurlandı. Ankara garındaki uğurlamada sadece İsmet Paşa ve Kılıç Ali vardı. Bir süre sonra Latife Hanım İzmir'den Salih Bozok'a şu mektubu yazdı. Salih Bey, bundan 3 yıl önce bana karşı babalık vazifesini ifa edeceğini babama vaat etmiştin. O şimdi Avrupa'da, işlerine mani olmamak için burada olduğumu haber bile veremedim. Artık bir teessür yığını gibi her tesadüf ettiği koltuğa çöken bir annem ve ihtiyar halinde benim yüzümden fena bir muameleye duçar olmuş olan bir büyük annem var. Öksüzüm, kimsem yok. Onun için ikinci babalık vazifesini derahte eden ve sözünün eri olan Salih Bey'e yazıyorum. Git paşayla görüş. Ben kocamdan eminim. Çünkü Kadir Şinas'tır. Yüksek ruhludur. İnsandır. Aramızdaki gerginliğe nihayet vermesini, güzel bir mazinin vereceğini kuvvetle rica et. Ben kendisine yazdığım mektupta seni refikanla göndermesini rica ettim. Bir haftadır uykusuz, gıdasız, idama mahkumum. Esbabı çocukluk, halbuki çocuklar bu ağır cezadan muaftır. Salihsin, salah ve sulh getireceğine eminim. Latife Gazi Mustafa Kemal. Ama olmadı. Mustafa Kemal Paşa 5 Ağustos 1925 günü Başbakanlığa bir yazı yazarak Latife Hanım'la evliliklerinin sona erdiğini bildirdi. 12 Ağustos'ta Anadolu Ajansı bu haberi bütün yurda duyurdu. Alafranga evlenmişlerdi, Alaturk'a boşandılar. Dilek Bebe, Latife Hanım'ın yeğeni. İşte o çok acı, korkunç acı bir şey. Belki bunu söylemem lazım ama o ayrılış şekli zaten evliliğin Atatürk tarafından görünüş şeklini ifade ediyordu. Latife Hanım ayrıldıktan sonra önce İzmir'e sonra da Uşakizadelerin İstanbul Ayazpaşa'daki köşküne yerleşti. Bu 50 yıllık bir suskunluğun başlangıcıydı. Birlikte karar almışlardı. Evliliklerini de ayrılıklarını da kimseyle konuşmayacaklardı. İkisi de konuşmadılar, bir daha da evlenmediler. Mustafa Kemal Paşa eski hayatını kaldığı yerden sürdürürken Latife Hanım ve ailesi için hayat daha zor oldu. Dilek Bebe, Latife Hanım'ın yeğeni. Aile perişan oldu tabii, mahvoldu. Atatürk'ün karısı olup da boşanan insanın ailesine karşı insanların davranış şekli değişiyor. Soyutlanıyorsunuz. Aynı şekilde kalmıyor. Halam korkunç bedbin yaşıyor. Senelerce askerler kapısında bekliyor, kapıdan bile çıkamıyor. Yani normal hayat sürmesine de mani olunuyor. Bunlar yazılmamıştır ama doğrudur. Akıllı, cin gibi o askerleri atlatmak için olduğu gibi kafasını kapatırmış tepeden aşağıya. Gece yarısı evin ütülerini yapan kadın gidiyor gibi kendini yollara vurup gazetelere yazı yazarmış. O şekilde para kazanmış. Başka isimlerle gizli gizli. Böylece Latife Hanım gözlerden uzak bir yaşama mecbur kaldı. Anılarını servet teklif edenlere kulak asmadı. Dolgun ödemeli konferans röportaj tekliflerini geri çevirdi. Bir gazetede çalışma isteği ise uygun görülmedi. Bu arada hastalandı. Yazdığı mektuplardan birinde kullandığı ifadeyle yaşadığı büyük ve şiddetli şokun etkisiyle vücudu da harap olmuştu. Fatma Zehra isimli pasaportuyla önce Çekoslovakya'da sonra Nis'te tedavi gördü. Soyadı kanunu çıkınca ailesinin diğer fertleri Uşaklı soyadını alırken o Atatürk'ün tercih ettiği Uşşaki'de karar kıldı. Uşşaki, aşıklar demekti. Atatürk öldüğünde törene gitmedi ama atanın naaşı Ankara'ya taşındığında yakını Jale Tulga'dan bir şey rica etti. Anıtkabir'e giderken bir tek kırmızı gül alıp onu Atatürk'ün kabrine bırakacaktı. Tulga ayrılırken şöyle dedi. Kimden geldiğini anlar o ama sen yine de bunu Latife gönderdi de. 1947 yılında artık bir cumhurbaşkanı eşi olan dostu, çok sayın bayan İnönü'ye yazdığı mektup buram buram evlat hasreti kokuyordu. 22.10.1947 İstanbul. Pek muhterem hanımefendi, canım kardeşim. Dün akşam Ömer'den beni çok müteassis eden bir mektup aldım ve kendi öz evladıma yazar gibi derhal cevap verdim. Kaliforniya'nın insanlarını, iklimini ve kendi tesuatını o kadar güzel anlatmış ki satırlarını zevkle okudum. Sonra uzun uzun düşünmeye daldım. Onun mini mini kundaklı hali ve benim onu kalbime bastırırken içimde ilk defa uyanan annelik ihtiyacı hatıramda canlandı. Onlar neşe ve ümit dolu günlerdi. Kısa bir zaman içinde bütün emellerim, ihtiyaçlarım, hatta insanlık ve vatandaşlık haklarım birer birer sararıp solup sonbahar yaprakları gibi yerlere saçıldı. Hiç kimsenin anlamadığı nice yokluklarla boğuştuğum bu acı günleri düşündüm ve bu müddet zarfında sizin samimi şefkat ve alakanızın benim biricik desteğim olduğunu bir kere daha hissettim. Gayri ihtiyari gözlerim yaşardı. Beni daima olduğum gibi gören ve anlayan güzel kardeşim, Allah sizden razı olsun. Eminim ki çocuklarınıza karşı duyduğum sevgi ve alakayı da tabii bulacaksınız ve olduğu gibi anlayacaksınız. Bu birkaç kardeş çocuğu olmasa bu yıpranmış hayatın anlamı kalmazdı. Latife Uşşaki. 1925 yılından 1950'ye kadar basında tek kare fotoğrafı çıkmadı. 1950'lerin başında ilk kez bir akraba düğününde objektiflere yakalandı. Yorgun çehresi ağarmış saçlarla kaplanmıştı. Sonraları Harbiye Ordu Evi'nin karşısındaki Safir Apartmanı'nın en üst katına taşındı. Buradaki penceresinden Atatürk'ün heykelini görebiliyordu. O evde kitaplarıyla yalnız başına yaşadı. Bolca okuyarak, yazarak ve sıkça iskambil falı bakarak geçirdi yıllarını. Dilek Bebe, Latife Hanım'ın yeğeni. Kanser olduğunu bile bile senelerce saklıyor, tedavi olmak istemiyor. Göğsünde Atatürk'ün resmi vardı öldüğünde. Onun bir kravat iğnesi vardı. Üstünde Atatürk'ün çok güzel bir resmi vardır camın üstünde. O da bende şimdi. Bana verdi hastanede. Latife Hanım 12 Temmuz 1975 günü vefat etti. O günkü gazeteler Atatürk'ün ilk ve son eşi öldü manşetiyle çıktı. Ancak ölüm ilanında bundan söz edilmedi. Çok sade bir törenle defnedildi. Evine gelen yetkililer not defterlerine, anılarına el koydular. Bunlar teker teker sayılıp günü gelince açılmak üzere Türk Tarih Kurumu'na teslim edildi. O gün geldi, geçti ama Sırlar Odası'nın notları yine sır olarak kaldı.